Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Mustafa Bey. Sizler nasılsınız?
Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Jeopolitik riskler giderek artıyor. Etrafımızdaki çember giderek daralıyor. Onu da piyasalar şu an fazlasıyla satın aldı. Özellikle bizim piyasa. Yani bizim dışımızda dünya çok böyle umurunda değil. İsrail'in Lübnan'a saldırması, İran'a saldırması, İran'ın göstermelik olarak bir şeyler yapıyor olmasını falan baktığımızda yani o kadar güçlü olduğunu gösterilen Hizbullah'ın başındaki kişi sadece kendisi de değil, bütün takımıyla beraber yok ediliyor ve hiçbir hareket yok. O zaman baktığınızda Hamas'ın mücadelesi, yani o kıt imkanlarla yapılan şeyler, enteresan şeyler oluyor. Dolayısıyla bu da bizim ekonomimizi, genel anlamda piyasalarımızı etkiliyor. Nereden başlamak istersiniz? Dün
tam da buradan başlasak, buradan devam etsek, özellikle bu hafta içerisinde meclisin açılışı vardı. O gün Cumhurbaşkanımızın konuşması vardı ve İran'ın saldırısı vardı. Dolayısıyla bakıldığı zaman bizim borsamız diğerlerinden, yani taraf olan İsrail'de, İran'da, oralara göre daha fazla etkilendi. Dolayısıyla bunu nasıl yormak lazım? Yani Orta Doğu'daki bu savaşın en fazla etkilendiği ülke, çevre ülkelere baktığımız zaman işte Mısır komşusu, işte diğer ülkeler daha keza bizi daha fazla etkiliyor olmasını jeopolitik olarak nasıl algılamamız gerekir?
Şimdi büyük fotoğrafa baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın orada dikkat çektiği bir şey var. Büyük fotoğrafa baktığımızda bu atılan adımların tamamı eninde sonunda Türkiye'yi bir şekilde ilgilendiriyor. Yani nerede ilgilendiriyor? İşte İsrail'e sınır oluyorsunuz.
Evet.
Yani hatta oradaki ifade önemliydi. Hatay'la işte Lübnan arasındaki mesafe 2,5 saatlik,
evet,
karayolu. 170 kilometrelik mesafe. Tabi hava yolundan gittiğiniz zaman öyle 2 saate falan da gerek yok. 15-20 dakikada oradan oraya varırsınız.
Ve YPG, Suriye'deki bir takım unsurların Amerika ve İsrail'in kontrolünde olduğunu da düşünürsek.
Aynen. Dolayısıyla Lübnan'ın devreden çıkması, İsrail'in Suriye sınırına gelmesi, Suriye zaten hangi sınırları yönetebiliyor? O anlamda ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla dikkat çekilen uzun vadeli, ya uzun vade değil artık, vade o kadar kısaldı ki yani onlarca yılda olacağı düşündüğünüz şeyler onlarca gün içerisinde olup bitiyor. Ya bunca yıldır işte İran'ın İsrail'le gerçek anlamda ne pozisyonu nedir sorusunun cevabı baktığınızda, yani İran'ın İsrail'in canını yakacak herhangi bir şey yapmadığını çok net görüyoruz. Olay dönüyor dolaşıyor. Irak ve Suriye'de oluşturmaya çalışılan işte Suni devletler ya da devlet, onun karşılığında burayı kontrol etme, Türkiye'nin dört bir yanına kurulan askeri üsler, daraltılan çember ve bir taraftan Çin, Rusya, işte BRICS meseleleri gündemde. O kadar çok gündem var ki yani baktığınızda, yani Batı'nın buradaki hedefi kendi NATO müttefiki olan ülkeyi bu kadar sıkıştırarak, bu kadar zorda bırakarak elde etmek istediği şey NATO ile falan alakalı değil diyorsunuz. Daha uzun vadeli kendilerine biçmiş oldukları bir misyon, bir vaat edilen neyse artık o hayallerindeki şey, onun peşinde koşuyorlar. Hani bütün vaat edilenlerin ve bütün hesapların üzerinde de bir de Allah'ın bir hesabı vardır. Bizim de bu anlamda kendimizi her anlamda hazır ediyor olmamız lazım. Ama piyasa dediğiniz şey zaten özellikle borsa açısından baktığınızda dünyanın en ürkek hayvanı nedir diye soracak olursan borsadır. Yani bir hayvan olacak olsa en ufak bir şeyde, olumsuzlukta hemen terse dönüyor. Fakat bütün dünyada borsa varken bizim borsanın bu şekilde ürkek olması, piyasaların bu kadar karışık olması demek ki bizim bu anlamda kırılganlığımızı artırıyor ya da manipülatif anlamda bunu bir fırsat olarak değerlendirmek isteyenler iş başına geçiyor.
Şöyle de bakabilir miyiz? Şimdi dünyaya baktığımız zaman özellikle Siyonist gücün dayandığı temeller işte küresel finans şirketlerinin onların kontrolünde olması, medyanın onların kontrolünde olması. Buradan işte borsadan devam edecek olursak, bu aldığımız tedbirler neticesinde enflasyonun, dezenflasyon sürecinde dikkate alarak özellikle yabancı yatırım, borsaya yatırım, bunların gelmesi bekleniyordu. Dolayısıyla siyaseten Türkiye'nin Gazze'nin Filistin'in yanında durmasının dolaylı bir maliyeti olarak Türkiye'den finansal kuruluştan uzak durması yönünde zımmi bir anlayış veya yaklaşım.
Çok zımmi gibi değil ya, çok aleni.
Açık mı diyorsunuz?
Bence çok açık yani burada. Çünkü baktığınızda çok enteresan da tam böyle
yani
Türkiye'nin...
Dolaylı olarak cezalandırılıyor muyuz?
Notlarının arttırıldığı bir dönemde. Yani bu ambargo uygulaması Türkiye'ye yok gibi duruyor ama baktığınızda hani kötü komşu ev sahibi yapar, bizim savunma sanayindeki elde etmiş olduğu kazanımların tamamı görünmeyen, açıklanmamış ambargoların yansıması.
F-16'lar anlaşılmıştı.
35'ler, 16'lar, hepsi.
En son F-16 anlaşması yapılmıştı İsveç'in NATO'ya kabulüyle eş zamanlı olarak. O da sanıyorum ilerlemiyor artık.
İlerlemiyor, gündemde değil. Zaten Türkiye'de anladığım kadarıyla onu gündeminden çıkarıp kendi çözümünü üretmenin derdine düşmüş vaziyet. İşte milli muharip uçak yapılması, evet. İşte insansız uçaklar.
Hızlandırılmaya çalışılıyordur ama o kadar
tabii kolay,
kolay değil.
Değil. Onlarca yıla varan bir geliştirme Ar-Ge yapısını böyle kısa sürede ne kadar, hani bu teknolojide kırılma zamanları vardır. Sonradan başlarsınız ama öyle bir yerde yakalarsınız ki onlarca yıllık kaybınızı birden telafi edebilirsiniz. İşte bizde bu drone teknolojisi, insansız hava araçlarıyla alakalı olan şey biraz öyle oldu yani. Onlarca yıl geriden geldiğiniz konuda başa baş yürümeye başlayıp oradan gittiniz. Hatta yine çok yoğun bir şekilde Türkiye'de hani bir ara çok yaygındı Game of Thrones diye bir dizi vardı. Onun yerine Game of Drones diye dronların savaşı, dronların oyunu diye bir yani başlık oluşturmaya çalışıyor. Gerçekten gelecek dünyanın dronlarla şekilleneceğini ya da işte uzaydan şekilleneceğini artık iyice netleştiği bir dönemdeyiz. Hatta bununla alakalı biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde özellikle yerli konumlandırma sisteminin uygulanmasıyla alakalı, hatta bunun bir programında da bahsetmiştik. İşte 100 tane uydu ile yurt dışına, Amerika'ya özellikle bağımlı olmadan konumlandırma sistemlerini, bu sizin çünkü savaş zamanlarında da ihtiyaç duyduğunuz bir mevzu, normal zamanlarda da ihtiyaç duyduğunuz, başkasına endeksli olmadığınız bir mevzu. Aksi takdirde ne sizin teknolojideki o otonom araçlarınız çalışır, ne İHA'larınız, ne SİHA'larınız çalışır. Uçaklarınız, gemileriniz bile yol bulamaz. Dolayısıyla o sisteme ihtiyaç vardı. Onu geçen programda biraz bahsetmiştik. Oralar hızlanıyor. Ama hızlanan mekanizma ne kadar derde derman oluyor, ondan çok emin değilim. Çünkü yani sadece biz hızlanmıyoruz, bütün dünya hızlanıyor. Evet. Neyse, yani buradan baktığımızda jeopolitik riskler bizim şu an gündemimizdeki en önemli riskler ve bu da bizi her yönden etkiliyor. Baktığımızda yani geçen hafta, ondan önceki hafta işte özellikle bu reyting şirketlerinin Türkiye'nin notunu arttırması, Türkiye ile alakalı uygulanan ekonomi ve maliye politikası ile alakalı, daha doğrusu ekonomik program diyelim ona, onunla alakalı pozitif yönde gidişatın olduğu ile alakalı cümleler reyting şirketlerini de hareketlendirmişti. Fakat bu son gelişmeler başka bir boyut oldu. Özellikle buranın kısa sürede de ateşinin düşeceği vaki değil. Dün biraz oturdum seyrettim. Yani Beyrut'tu neredeyse eski zamanlardaki gibi yine altının üstüne getirmişler. Yani sivil asker gözetmeksizin Beyrut'un her tarafı ciddi şekilde hasar almış. Ona karşılık işte Hizbullah'ın ve İran'ın İsrail'e karşı yapmış olduğu füze saldırıları, oralarda çok böyle şey yok ama yani yine de bir tedirginliği arttırıyor. İşte bu Siyonist zihnin kendilerine vaat edilmiş olan neyse onun peşine koşulma noktasında o mekanizmayı hızlandırıyor. Dünyada onlara çanak tutuyor.
Evet. Orada şimdi İran'ın İran'a tekrar cevap verilmesi halinde bu savaş büyürse özellikle İran'la sınır komşusuyuz. Dolayısıyla oradaki ticaret de önem arz ediyor. İran'a yapılan müeyyideler var. Onların artırılması söz konusu olursa bizi neler bekliyor? Bir de buradan yani jeopolitik olarak baktığımız zaman şimdi İran'ın nükleer tesislerine veya petrol tesislerine saldırı konuşuluyor. Şimdi petrol tesislerine saldırılırsa İran'dan tedarikini sağlayan ülkeler var. Özellikle Uzak Doğu'daki Çin. Dolayısıyla bu ülkelerin de İran'ın ekonomik olarak petrol tesislerine saldırılmasından etkilenecek ülkeler. Onların bir ayrışmaya gitmesi söz konusu olur mu? Oradaki ticaret yollarının etkilenmesi, küresel ticareti dolayısıyla bizi ne kadar etkileyecektir?
Ya mesela küresel ticaretten ziyade artık böyle sınırların değişeceği, sınırların değişeceği ya da yönetimlerin değişeceği, etki alanlarının genişletileceği ya da farklılaşacağı bir döneme giriyoruz. Yani baktığınızda özellikle Çin'in ekonomik anlamda bir güç haline gelmesi, siyaseten bir güç haline gelmesi, Amerika'nın onu kendine rakip olarak görmesi, belli alanlarda karşılıklı, yani bu bütün coğrafyada aslında o mücadele devam ediyor. Yani Ukrayna-Rusya savaşı baktığınızda kimin işini kolaylaştırdı? İsrail'in işini kolaylaştırdı. O daha yukarı evet. doğru kaydırınca aşağıda da işte bu tehdit var şeklinde, yani Rusya daha önceden Suriye'deki pozisyonundan değerlendirdiğinizde en azından böyle zamanlarda bir denge unsuruydu. Yani bazı şeyler yapılırken, adımlar atılırken en azından Rusya'nın özellikle Suriye ile olan ilişkileri, işte Fransa'nın Lübnan'la olan ilişkilerinde bir denge unsuru söz konusuydu. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı başlattırıldıktan sonra adı neyse artık, kim nerede tetikleyip de başlattı bilmiyoruz. Ama dünyanın geri kalan kısmıyla alakalı artık her yerde her şey olabilir düşünüyorsunuz. Avrupa'nın göbeğinde siz savaştırıyorsunuz insanları. İşte silah sanayi oraya çalışıyor. İşte hiç daha önceden denemediğiniz uygulamaları deniyorsunuz. İşte o kamikaze dronlarından, yani yine dronlara geliyoruz. Uzayda işte belli iletişimlerin kesilmesi, yok edilmesi.
Bugün şöyle bir şey konuşuyordu yine haber sitelerinden, haber şeylerinden bir tanesi. Nükleer silaha sahip olan ülkeler bu silahları bir başka ülkeye aktararak, yani bir nevi vekalet savaşı sürdürülüyor ya. Öyle bir aşamaya geçer mi diye.
Geçebilir ya. Biraz nispeten zorluğu olmakla beraber geçebilir mi? Evet, geçebilir. Çünkü dengenin kaybolduğunda. Şimdi iki kutupluluktan tek kutupluluğa döndük. Tek kutupluluk iyi gelmedi. Çünkü tek kutuplu olunca dünyanın jandarması olan Amerika, yani istediği yerde istediği oyun oynamaya başladı. Ona karşı olarak tekrar çok kutuplu, yani en az iki kutuplu olan bir yapıda da şu an baktığımızda mesela Çin'in üzerinde de Tayvan gibi bir etki var. Yani Tayvan'ı nereye koyacaksınız? Amerika orayı fazlasıyla destekliyor ve zaman zaman da kaşıyor açıkçası. Şimdi oradan baktığınızda Çin ne kadar rahat onu bilmiyorsunuz. Ama öbür taraftan da Çin'in asıl bizim açımızdan bugün ekonomik olarak konuşmamız gereken en temel şeylerden bir tanesi, Çin'in resmi olarak, yani uzun vadeli stratejisinde dünyada lokalleşme diye bir karar aldı. Yani şöyle bir, dünyanın her yerinde Çinli komünlerin, kolonilerin oluşması yönünde, ticareti yönettiğiniz zaman siyasetin de yönetilmesinin etkileşimiyle alakalı çok net bir karar çıktı ortaya. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani 1.4 milyarlık nüfusu olan Çin'in oradan 2 milyon insanı getirdi Türkiye'ye yerleştirdiği zaman. Çin için hiçbir şey, sizin için çok şey.
Veya Afrika ülkelerini düşünün. Afrika ülkelerinin çok az zaten, olan evet. ülkelere Çin nüfusu getirip yerleştirdi.
Yani yerleştirdi. Daha önceden şeyler vardı biliyorsunuz. Afrika'da işte onlara çeşitli altyapı vaatleri, özellikle de futbol stadyumları evet, vaatleri karşılığında yaparak, kendi hapishanelerindeki ne kadar ipsiz sapsız kopuk tip varsa onların hepsini Afrika'ya transfer ettiğiyle alakalı çokça hikaye dinledik. Doğru olduğuna da ben kaniyim yani, o kadar şeydi. Çünkü yani deniyor ki işte şu başkentte şu an işte 100 binin üzerinde Çinli var. Ortalarda bir Allah'ın kulunu görmüyorsunuz. Yani çok kontrollü bir şekilde yönetiyorlar.
Komün hayatıyla yaşıyorlar. Ama komünlerinden her an çıkabilirler yani.
Ya her an çıkmanın ötesinde bir kere altyapı yatırımı yaptığı için o ülkenin her türlü kaynağına sahip. Yani Batılıların o sömürme merakı ve oraya hiçbir şey vermeden sadece alıp götürme merakına karşı Çin öyle ya da böyle borçlandırıyor, altyapı yatırımı yapıyor. Bütün sistemi kontrol etmeye çalışıyor. Yani burada emperyal duruşta bir farklılaşma var. Yani hiçbirisi bizim yaptığımız gibi değil. Biz yani Tabii ki stratejik anlamda önemli olan yerlerde durmaya çalışıyoruz ama gidip de oraları sömürelim, oradan işte maksimum fayda elde edip oraya hiçbir katkı sağlamayalım şeklinde değil. Dolayısıyla yani dünyada çok enteresan bir döneme girdik ve sizin o vekalet savaşlarınız artık asalet, vekalet hepsi birbirine karışmış vaziyette devam ediyor şu an.
İşte
Nükleere
Hindistan'a
gelir mi bilmiyorum.
alternatif hazırlıyorlar. Hindistan'la Çin'in arasında belli problemler var. Orada bir sıcak
Yani
çatışmaya
Hindistan hiçbir zaman
gidebilirler.
Çin olamaz. Çünkü o Çin'deki özellikle bu hem imparatorluklardan gelme bir dönem var. Siz Hindistan'ın tarihinde Hintlilere ait herhangi bir devlet hatırlıyor musunuz? Ya Türkler kurmuş ya başkaları kurmuş yani.
Evet, Türkler ağırlıklı olarak.
Baktığınızda yani devlet anlamında baktığınızda evet insanlar gitmiş.
Kaşgarlar, Babürler oralara hükmetmiş,
Hepsini
evet.
sayabilirsiniz. Yani Büyük İskender'inden bilmem kimine kadar herkes oralara gitmiş. Oralara baktığınız zaman devlet kurma becerisi yani ama Çin'e baktığınız zaman 5000 yıllık bir devlet geleneği var. Artı onun üzerine bir de komünizm gibi disiplinin, sert disiplinin üst seviyede olduğu bir yapıyla dinamize edilmiş bir yapı var. Dolayısıyla yani Hindistan'ın o nüfus yapısı, inanç yapısı, inançlarındaki dünyayı umursamayan yapısı, bunların hepsini değerlendirdiğinizde ya kısa vadede Hindistan'dan bir Çin çıkar mı? Çok kolay değil. Sadece nüfusa bakarak bunu söylemek çok zor. Eğer nüfusa bakarak söyleyecek olsak işte bizim
İşte
Müslüman
Sihleri hazırlıyorlardı Hindistan'da da Müslümanların yönettiği bir ülkeden Hintlerin karışım bir din oluşturup
yani işte o ne
evet.
kadar işleyecek orası da şey. Şimdi çok farklı konulara giriyoruz. Ekonomiden çıktık. Ama şu bir realite. Önümüzdeki dönemde jeopolitik riskler hem çok artacak hem de onun yansımaları olarak biz göreceğiz. Bize uzanan tarafı nedir? Tam böyle yeni yeni kaynak girişinin başladığı bir dönemde jeopolitik risklerin bu kadar üst seviyeye çıkması kırılganlığımızı biraz olsun daha arttırdı. Buradan nasıl yansımalar olacağını isterseniz teker teker gidelim. Yani nereden gidelim? Makro büyüklüklerden gidelim. Şu an önümde
Herkesin merak ettiği borsa konusuna biraz fazla
borsa konusuna daha
girseniz.
sonra girelim. Çünkü özellikle makro rakamlar da yani biraz oraya girmek de istemiyorum. Çünkü
O zaman enflasyonu
bütün
da
beklentiler kırıldı
konuşmalıyız.
yani. O destek dediğiniz şeylerin hepsi kırılmış vaziyette. Yeni bir süreç başladı ve bunun nasıl olacağı ile alakalı şu an insanlar yorum yapamıyorlar. Enflasyona baktığımızda ben şu an önümde dünyadaki enflasyon yukarıdan aşağı doğru bir sıralaması var. Bir numarada her zaman olduğu gibi Arjantin var. %236'lık bir enflasyon oranı. İki numarada Sudan, Suriye, Zimbabwe, Filistin ve Türkiye. Şimdi baktığınızda enflasyon konusunda gerçekten arz ettiğimiz görüntü bir de içeride şey tartışması var. Yani 49.38 midir yoksa işte bunun iki katı mıdır gibi tartışmalar da var ya. Hiç fark etmiyor. Baktığınızda dünya enflasyon sıralaması noktasında biz yani şu an savaş halinde olan ülkeler de dahil olmak üzere onlardan daha bir kötü bir enflasyon performansımız var. Biz buraya nasıl geldik? Sosyolojik olarak biz buraya nasıl geldik? Sorusunun cevabını. Baktığınızda çok şükür yani iç savaşımız yok. Dışarıdan herhangi bir savaşımız yok. Yani baktığınızda devlet erkinin en güçlü olduğu dönemlerden bir tanesini yaşıyoruz. Biz buraya nasıl geldik sorusunun cevabını oturup hep birlikte değerlendirmemiz lazım. Hep o söylemiş olduğunuz bu maliyet enflasyonu değil, bu talep enflasyonu değil. Bu beklentiyle oluşturulan ahlak enflasyonu. Dolayısıyla biz bunu nasıl aşarız sorusunun cevabını hep beraber görmemiz lazım. Burada ne oldu? Son ay açıklanan oranla işte tam böyle rakama da bir bakayım. En son gelen rakamda işte beklentiler 2.2 seviyesindeydi. 2.9'lar seviyesinde geldi. En azından TÜİK'in yapmış olduğu açıklama noktasında. Bu da hemen şu yorumları getirdi. Sabahleyin baktım uluslararası yatırım kuruluşları ne diyor? Türkiye'deki politika faiz oranının 50'lerden aşağı çekilmesinin 2024'te mümkün olmayacağı 2025'e sarktığı ile alakalı yorumlar yapılıyordu. Bunu değerlendirelim istersen. Çünkü bu her şeyi belirleyecek. Yani politika faiz oranının yüksekte olması şu an ülkeyi ekonomik anlamda resesyona götürüyor. Kimse bu oranlardan yatırım yapmıyor. Kimse işletme kredisi kullanmak istemiyor. Kullansa zaten iki harekette sermayeyi yitiriyorlar. Yani düşünün öz kaynaklarınızın 10 milyon olduğu bir yerde, küçük bir işletmeden bahsediyorum. 10 milyon kredi kullansanız, faiz oranları ya da finansman oranları düşünün, %70. Bir yılın sonunda öz kaynaklarınızın %70'ini yemiş olursunuz.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir ortamda kim işletme kredisi kullanıp da işletmeyi devam ettirmek ister? İster istemez.
Kullanmak zorunda olanları düşünelim.
Kullanmak zorunda olanlar da
kongordatolar devam ediyor.
İşte bozulmayı hızlandırıyor. Yani enflasyonun, o enflasyon ahlakı bozar. Ama bizim enflasyonun da ahlak bozulmasından ortaya çıktığını düşünürsek, böyle birbirini destekleyen bir mekanizma çok hızlı bir şekilde aşağı çekiyor bizi. Yani bunun önüne nasıl geçeriz, bunu nasıl yaparız, el birliğiyle artık bu olay iktidar ya da işte siyasetçinin gündeminden çıktı. Hepimizin gündeminde. Yani değerler yok oluyor bir anlamda. Yani baktığınızda ekonomi durgunluğa girdiğinde en önemli şey, sizin elinizde dün var olduğunu düşündüğünüz işte 5 milyona 10 milyona satarım dediğiniz işte evinizse eviniz, arsanızsa arsanız, işletmenizse işletmeniz bir anlam ifade etmez hale geliyor. Bunları birlikte değerlendirmek lazım. Buyur.
Kongordatoları bilgi verelim. Eylül ayında netleşti. 205 tane mühlet, geçici mühlet kararı var. 86 kesin mühlet, 68 kongordatu talebi reddedilmiş. Taleplerden 18'i de iflas kararıyla sonuçlanmış. Tasdik edilen 14 tane işlem var. İşlem sayısı 391. Bu yıl içerisindeki rekor. Toplam sayı 14.585'e gelmiş durumda. Dolayısıyla kongordatular devam ediyor. Bu arada Merkez Bankası'nın sizinle de paylaştığım bir araştırması vardı. Kongordato ilan eden şirketlerin normal krediler içerisindeki büyüklüğünü gösteren bir şey, inceleme. Onu paylaşacak olursak, kongordato ilan eden şirketlerin kredi büyüklüğü içerisindeki payı %0,38. Bundan etkilenen şeyleri de dahil etmişler, bunların tedarikçileri. Onların kullandığı kredilerde 0,23. İkisini topladığımız zaman neredeyse %0,6, yani %0.5'ın üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Bu artış devam ederse bunların sorunlu kredilere doğrudan aktarılacağı bir süreç yaşayacağız ve şunu da biliyoruz, kongordatoya giden şirketlerin büyük oranı ticari hayata geri dönemiyor. Bu koşullar altında özellikle kongordatonun ekonomiye etkisini, dediğiniz kredi maliyetlerini de düşünerek ekonomi, reel ekonomiyi ne bekliyor diye soru sorsam.
Şimdi reel ekonomi, yani bu insan psikolojisiyle de alakalı. Eğer umudunuz varsa o umudu gerçekleşmek için pozitifte kalıyorsunuz ve ona yönelik çalışıyorsunuz. Eğer umudunuzu yitirdiyseniz, niyeti bozduysanız ve düzelmeyeceğini düşünüyorsanız, sadece yapacağınız şey kendinizi hayatta tutup başka insanlar kime ne etkiliyorsa etsin şeklindeki bir bakış açısı. Bizim bir an önce özellikle yani kendini kurtarma niyetiyle atılan bu adımların aslında kendini de kurtarmadığını hatırlarsanız, bir konferansta, bir seminerde şu tartışma vardı. Yani bu sürece giren firmaların, yani bu işe destek verenler tarafından diyor ki %94'ü kurtuldu. Kongordato ilan etmiş mi? Bankacılar ne diyor? Hayır, sadece %6'sı kurtuldu. Yani aynı rakam birisi tarafından kurtuldu. Dolayısıyla yani eğer bankacının söylediği, bankacı gözüyle değerlendirdiğimizde diyor ki bu süreci başlatan insanların ya da işletmelerin %94'ünün geri dönüşü yok. Geri dönülmez bir sürece giriyor. Şahsi anlamda belki bir yerlere aktarmış oldukları kaynaklarla kendi bireysel, yani konforlu hayatlarını devam ettirebilirler. Ama eski ekonomik güçlerine dönmeleri bir daha mümkün değil. Dolayısıyla çok iyi niyetli olarak, yani bu sadece bizim hukukumuzda değil, işte Amerikalıların meşhur Chapter 11 dedikleri uygulama da buna yöneliktir. Yani iyi niyetli borçluların hayatta kalabilmesi için dizayn edilmiş bir yapı, iyi niyetli alacaklıların canını okur hale gelmemeli, getirilmemeli. Böyle değerlendirildiğinde, böyle düşünüldüğünde bizim, yani hem kendi pratiklerimizden oluşturmuş olduğumuz deneyimler, hem bizim dışımızdaki işte ekonomik anlamda bizden daha fazla tecrübeli ülkelerin deneyimleriyle oluşturduğumuz bir yapının gerçekten iyi niyetli borçluyu korurken iyi niyetli alacaklıyı da koruyor olması beklenir. Aksi takdirde işte söylemiş olduğunuz rakamlarda şu kadar firma konkordat talebine gidiyor, kabul ediliyor. Reddedilenlerin de işte 50 tanesi, 60 tanesinin iflasına karar veriliyor. Yani konkordat talebiyle yola çıktığınızda eğer dizayn iyi yapılmamışsa, arkasını besleyecek bir mekanizma yoksa siz konkordat talebinde bulunup kendinizi rahatlatacağınıza, tasfiyenize karar verilebilir, iflasınıza karar verilebilir. Onun için bu sürecin doğru yönetiliyor olması, ehil ellerle yönetiliyor olması, sadece bir tarafına bakılarak değil, sadece bugüne bakılarak da değil, uzun vadeli o itibar yönetimi dediğimiz kısım fevkalade önemli. Ama insanlar işte zora düştükleri zaman yani hafızanın zayıflığına güvenerek bugün hele bir kurtaralım, yarın bakarız cümlesini kuruyorlar. O da
orada ben de katkıda bulunmak istersem, orada şöyle bir gerçeklik var. Şimdi zora düşmüş bir firma konkordato koruması açısından önemli. Ama orada problemin kaynağını ortaya çıkarmak, problemi çözmek değerli. Şimdi iki yaklaşım var. Genelde öne çıkan yaklaşım, özellikle avukatların avukatları suçlamak gibi algılanmasın. Konkordato sistemi gereği siz konkordato kararı verdiyseniz, genelde bunu da bir çözüm olarak çaresiz konumdaki bir firmaya, hani denizde düşen yılanı sarılır şeyinden hareketle, belgelerinizi tamamlayıp mahkemeye sunduğunuz takdirde mahkeme otomatik bir kararla geçici mühlet kararı veriyor. Süreç böyle başlıyor. Ancak buradaki sorun, firmadaki sorunu ortaya çıkarmak gerekir. Firmanın bu noktaya nasıl geldi? Bu noktadan çıkışı nasıl olacak? Yani bu firma para kazanacak mı? Küçülecek mi? Borçlarını yapılandırılacak? Borçları nasıl ödeyecek? Bu girdaptan nasıl çıkacak? Bu hukukun ötesinde bir iş. Bu tam da operasyonel yapılanma dediğimiz finansal yapılanmayı yaparsınız, çarpar bölersiniz ama o finansal yapılanma sonucunda o takvim ve o ödeme sistemi işlerliği yoksa hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla bunun da bu konuya odaklanmış uzmanların işin içerisinde olması ve onların yönetime müdahale etmesi gereken önemli bir unsur, önemli bir uzmanlık alanı. Yani hukukun yanında hukuki süreçle eş zamanlı olarak sürdürülmesi zorunlu olan bir unsur diye vurgulamak istedim. Yani avukatlar hukuki tarafa odaklı insanlar ama şirketin düzlüğe çıkması o konuda uzmanlaşmış insanların işin içerisine girmesi ihtiyacı var. Ne dersiniz?
Onu haklısınız. Az önce söylemiş olduğunuz, o göstermiş olduğunuz Merkez Bankası'nın yani bahsettiğiniz raporda çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki orada konkordato ilan etmiş firmalarla diğer firmaları karşılaştırma yaparken toplam borç varlıklar oranı konkordato ilan eden firmalarda %90. Yani toplam borç varlıkların %90'ına kadar gelmiş. Bu ana para. Bunun üzerine bir tane finansman eklediğinizde, böyle faiz oranlarını, finansman maliyetlerinin yüksek olduğu dönemde bir tur attırdığınızda zaten bu neredeyse yani varlıkların iki katına kadar çıkabiliyor. Başka bir şey, özellikle hazır değerlerin kısa vadeli yükümlülükleri karşılanmasına baktığınızda, yani şeyde konkordato ilan eden firmalarda %2 iken hazır değerler, öbür tarafta %8, yani bir likidite oranı anlamında da zaten bağıra bağıra geliyor. Şimdi bunun yansıması ne olacak, ben size şöyle söyleyeyim, yani bankacılık sektöründen gelen kişi olarak. Yani bizde belki yapısal sebeplerden dolayı öz kaynak borçluk oranı, ciro borçluk oranı, net varlıklar borçluk oranı ile alakalı bankacılık sisteminin tolere ettiği, bir anlamda hoşgörüsüyle pozitif bakarak yürüyen mekanizma bu adımlarla olumsuza dönecektir. Yani bundan sonra özellikle normal yollardan, normal yani analizlerle bir firmanın kredi alabilme ihtimali giderek zorlaşacak. Bankacılık sisteminin destek vermediği sektörel anlamda baktığımızda, yani şu an her ne kadar son iki ayda konut satışları rekor kırıyor olsa dahi bankacılık sistemi destek vermediği halde onun altındaki dinamikler farklı. Kur korumadan boşa çıkan, dövizle beklentisi bir tip, gayrimenkul fiyatları artmadan gayrimenkul alayım diyen insanların aldığı pozisyonları sürdürülebilir değil. Çünkü birçok inşaat firmasıyla baş başayız, biliyorsunuz. Onlarla görüşüyoruz. Yaprak kıpırdamıyor. Yani günlük likidite ihtiyaçlarını sağlayabilmek için yani ellerindeki değerlere o kadar anormal fiyatlarla öneriyorlar ki, tabii bunlar el üstünden değil, el altından işleyen bir mekanizma. Dolayısıyla şu an hani her dönemde likiditenin kral olduğu bir dönemi tekrar yaşıyoruz. Bu bize şunu söylüyor. Önümüzdeki dönemde eğer karşılıklı beklentiler, yani finans sektörüyle reel sektörün karşılıklı birbirine olan güveninde iyice ikircikli noktaya gelirse bu geri dönüş gecikecektir. Benim endişem orada. Yani bankacılık sistemi reel sektöre kaynak aktarmak yerine devlet iş borçlanma kağıtlarına ya da para piyasası fonlarıyla, araçlarıyla bir şekilde kendi gelirini sağlarken öbür tarafta kaynak ihtiyacı olan reel sektörün gün gün eridiğini görme ihtimalimiz var. Birçok firmayla da konuştuğumuzda şunu söylüyor. Bu maliyetlerle ben kredi kullanamam. İşleri küçültüyorum. Elemanları çıkarıyorum. Bende uzun vade olup da işletme sermayesi açılarına sebep olacak her türlü işlemden geri adım atıyorum. Yani büyüme hedefimi bırak muhafaza etmeyi. Tedarikçilere
kredi açmıyorum diğer bir ifadeyle.
Aynen. Büyüme hedefini boş verin. Ben şu an mevcutta bile kalmak noktasında ciddi sıkıntılarım var diye. Bu ne anlama geliyor? Enflasyonu koyduğunuz aslında işletmelerimiz reel anlamda küçülüyor. Şimdi küçülen bir yapıyı tekrar hızlandırmak, tekrar belli noktaya getirmek zordur. Hatırlarsınız 2010'ların başında ekonomi aşırı ısındı diye lüzumsuz bir panikten bir soğutma şeyi geldi. Tekrar ısıtana kadar epey bir zaman geçmişti. Evet. Onun için yani böyle dur kalklar, yani bazı yerlerde hızlı hareket etmek önemlidir ama ekonomi gibi çok katmanlı, çok farklı disiplini olan alanlarda dur kalkların yani istenilen sonucu vermesi çok daha uzun zaman alır.
O soğutmanın mimarını da hatırlıyorsunuz.
Tabii tabii. Abi? Daha sonra deha olarak ortalarda gezinmişti.
Evet.
Evet, devam edelim isterseniz. Yani burada enflasyon oranı açıklandı. 50'nin altına inildi ama piyasa bunu beğenmedi. Jeopolitik riskleri de öngörerek az önce sorduğum soruya tekrar döneyim. Borsa işte 8000'li rakamları gördü ve birçok hisse bazlı baktığımızda hisselerde artık o belli bir eşiği geçip ondan sonra yükselir konusundaki düşüncelerde ciddi değişiklikler oldu. Yeni bir hikayeye ihtiyacı var şu an ülkenin.
Şimdi teknik olarak ayı piyasasına girdiği söz konusu borsanın.
Ayı piyasası ne demek diye sorsam?
Ayı piyasası bu hisselerin düşme eğiliminde olduğu piyasa.
Yani düşüş eğiliminin fiyatlandığı bir piyasa.
Evet. Dolayısıyla buradan şunu da masaya getirmekte yarar var. Bankacılık sistemindeki maliyetleri biliyoruz. Doğal olarak şirketlerin gerek işletme sermayesi gerek yatırım ihtiyaçları için maliyetsiz kaynak ihtiyacı var. Bu bağlamda da şirketler özellikle son birkaç yıldır yoğun olarak hisselerini halka arz yoluyla kaynak temin etmek gibi bir strateji izliyorlardı. Şimdi borsanın ayı piyasasında olduğu bir süreçte bu halka arzlar nasıl etkilenecek?
Ya çok etkilenecek çünkü özellikle baktığınızda zaten borsadaki şirketlerin değerlerine baktığınızda zaten Türk lirası varlıklar oldukça ucuzdu yani. Hani yabancılar gelecek, ucuzdan alacak diye beklerken onlar gelmediği gibi yeni halka arzlarla piyasaya yeni ürünler geliyor. Az önce söylemiş olduğunuz o ayı piyasası şeyinin aslında bir figür var. Ayının avını avlamasındaki pençe yukarıdan aşağı doğru vuruyor. Yani vurup çekip aşağı çekiyor.
Evet.
Bu yani oradaki ayı figürünün aslında o avlanma tekniğiyle alakalı bir şey. Burada da birileri para kazanıyor.
Boğa da yukarı doğru.
Boğa da alttan vuruyor, yukarı doğru uçuruyor. Dolayısıyla orada avlanma ya da savunma, savaşma tekniğiyle alakalı sembolize edilmiş olan şeyler. Şu an gerçekten tam anlamıyla yani ayıların o pençelerini geçirip vurup aşağı altlarına çektikleri bir dönemde onlar kazanıyorlar. Açığa işlem yasağı olmamış olsa Ne olur bilmiyorum ama şu an yani tam böyle sabah güne pozitif başlatıp insanlar galiba bugün iyi olacak deyip insanların ya hisseleri, yeni hisseleri alması, dün sattıkları hisseleri geri alması, daha pahalıdan geri almasını sağlıyor. Ya da yükselecek deyip elindeki öz kaynağın daha üzerinde bir kaynakla ilave alım
Peki
yapmasını
kredili
sağlıyor.
işlemler ve teminat açıkları bu
Onlar
dönemde
şu an temkinli
ay
olmamı düşünüyorum.
piyasasını destekleyen bir şey değil mi,
Hızlandırır.
baskı değil mi?
Tabii yani teminat açığı çıktığı zaman eğer ilave bir teminat yoksa eldeki hisseleri sattırarak yani varsa bir öz kaynağı, öz kaynağı yok eden bir mekanizma. O da işlem hacmini düşüren, aşağı gelişi hızlandıran bir mekanizma olarak değerlendirebilir. Onun için bu dönemde yani bizim de yakından ilgilendiğimiz ve normal zamanlarda işletmelerin muhakkak gündemlerini alıp kendilerini hazır etmeleri gereken halka arz süreçlerini olumsuz etkileyecektir.
Ama halka arz süreçlerini kesmemeliler, çalışmaları devam
Kesinlikle
etmeli,
çünkü bu
dolayısıyla
uzun
hazır
vadeli bir,
olmalı.
uzun
Bir
vadeli
de
bir süreç.
şunu pozitif cümle nasıl kurulur bu aşamada borsayla ilgili diyecek olursak, beklediğimiz ama bir türlü gelmeyen yabancılar bu borsadaki geri çekilme neticesinde onlar açısından bizim borsamızın bir fırsat oluşturduğunu söyleyebilir miyiz?
Tam
Özellikle
biz söyleyelim
faizlerin
de bizi dinlerler mi?
neticede onlar uzmanlar var. Bizden daha çok hesap kitap yapıyorlardır. Benim beklentim bundan sonra belki biraz daha geri gelebilir mi bilemiyorum. Yorum yapmak mümkün değil. Kendi adıma söylüyorum. Ama yabancılar için girmek için uygun seviyelere geldiğini düşünüyorum ben.
Şimdi yabancılarla biz birlikte yaptığımız işte şunu görmüştük. Yabancı bir yere bir kaynak aktaracaksa ilk sorduğu soru ben nasıl çıkarım sorusu, hatırlıyor musunuz?
Evet.
Şimdi ben size sorayım. Yabancı gelir mi? Geldiğinde şu soruyu sorsa ben ne zaman çıkarım, nasıl çıkarım sorusunun cevabını şu an görebileceğiniz bir ortam var mı?
Peki onun için şu soruyu da eklemek lazım. Merkez Bankası swap kanallarını bu süreçte açabilir mi?
Tek başına bize bağlı olsa evet açabilir. Tek başına bize bağlı olsa. Şimdi biz açtığımızda bu karşılıklı tanınan bir şey. Biz swap kanallarını açtık. O ilgiyi görebilir miyiz? Ya şunu bir kere kabul etmek lazım. Merkez Bankası özellikle yani sizin de yakından takip ettiğini düşündüğüm bu merkezin güncesi diye web sayfası da açtılar. Orada belli istikrar, makro ihtiyati tedbirler olsun, istikrarla alakalı, finansal istikrarla alakalı olan şeyler olsun. Bunları böyle değerlendirdikleri bilginin daha geniş paylaşıldığı bir dönemdeyiz. İkinci bir şey özellikle infiale de sebep oldu. Ülkeye yani domuz eti yedirten firmaların tekrar böyle aleni bir şekilde ki orada çok dramatik şeyler var yani baktığınızda yani gerçekten bizim hani niye bu pozisyondayız sorusunun cevabı gene orada da şey gibi ticari ahlakın orada da yerle bir olduğu.
Evet.
Bu tahşiş mevzuunda yani Sabahleyin diyor ki bal diye bir şey yok Türkiye'de buna. Yani
Evet.
böyle bir şey olabilir mi gerçekten? O zaman
Dünyada ikinci üreticiyiz
ikinci
Çin'den sonra.
üreticiyiz ve balın bir de rakamlar abartılıyor. %95'i sahte falan gibi ifadeler kullanılıyor. Yani bütün dengeler allak bullak edecek böyle aklımıza geleni ağzımızdan çıktı ama uygulama tarafında da baktığında böyle insanı hayrete düşüren şeyler var. Yani ya düşünebiliyor musunuz? Yani bir şeyin catering firması, yemek firmasının bütün okullara, yurtlara, işte hastanelere, fabrikalara vermiş olduğu şeyin içerisinden ve %99'unu Müslüman olduğu, %95'ini Müslüman olduğu söylenen ülkede domuz eti yediriyorsunuz insanlara. Yani nasıl geldi insanlar bu vicdansızlığa? Onu oturup bir daha düşünmek icap eder. Beni korkutan orası. Yoksa ekonomik anlamda borsa iner çıkar. Burası çok hassas bir yer. Yani 8.800'lere gelmiş borsa en ufak bir olumlulukta 10.000'in tekrar üzerine çıkar. Orada
Ama
problem yok da
ahlak nasıl
ahlak nasıl yerine gelir
yerine
sorusunun cevabı.
girecek? Kaç nesle ihtiyaç
Kaç
var?
nesle ihtiyaç var ve insanlar o hassasiyetini kaybettiklerinde ne olacak? Yani biz şunu yıllarca savunmadık mı? Özellikle işte İslami finans dediğimiz sonradan katılım finans diye uyduruk bir isim geliştirdiler. Hala içime sindirebilmiş değilim şu katılım finans lafını.
Evet.
neye katıldımsa. Dolayısıyla oradaki şeye baktığınızda hala %10'ları bulanmayışı çok şey söylemiyor mu zaten?
Söylüyor. Neticede bir ihtiyaç var ortada ama siz katılım diye çıktınız ve müşterinin ihtiyacını karşılamaktan uzaktaysanız hiç kusura bakmayın. Firmalar, insanlar ihtiyaçlarını nerede karşılayabiliyorsa oraya gidecektir yani.
Evet.
Bu da önemli bir şey. Yani domuzdan bahsettiniz. Helal ve haram bağlamında bu da önemli bir unsur. Neticede faizin haramlığı da ortada.
Neyse, dönüp baktığımızda bizim gideceğimiz daha çok yolumuz var. Yani sizin sorabildiğiniz bu para piyasası, sermaye piyasaları, onlar yani karı gördüklerinde, fırsatı gördüklerinde geri dönerler. Ötekilerin geri dönüşü çok zordur. İnsanın değerlerden kopması, tutunacak değerlerini unutması, inkar etmesi ya da göz ardı etmesinin telafi edecek çok zor şey var. Biraz fazla felsefe oldu bugünkü konuşmamız ama evet, özü bu. Yani enflasyonda da aynı sıkıntı yaşıyoruz. Tahşişte de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Geri dönüşlerin sağlayacak olan şey tutunacağımız değerlerdir. Şu an bizim sormamız gereken şey şu. Evet, dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşayan ülkelerden bir tanesiyiz. Kısmen şirketler bazında baktığımızda resesyonun alametleri var. Yani şirketlerin kendilerini öyle çok parlak görmüyorlar. Buradan çıkışı sağlayacak hangi değerlere tutunacağız sorusunu cevabını beraber aramamız lazım. Kapatalım mı?
Buyurun.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, yüzünüzdeki ifadeyi gördüm diyorsunuz. Bu program böyle kapanmamalıydı. Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce gördüklerimizi anlatmaya çalıştık. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar. Diyorsun.